Herkese selamlar. Hülya Meral'le gastronomi sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün sohbetimizin öznesi kahve. Kahve çekirdeğini, çekirdeğin DNA'sını, Türk kahvesini, üçüncü dalga kahveyi, evde nasıl iyi kahve yapabileceğimizi, bir kafeye gittiğimizde kahveyi seçerken hangi teknikle demlenmiş olanı damak zevkimize göre tercih edebileceğimizi, özetle kahveye dair her şeyi konuşacağız. Konuğum işini aşkla yapan kahve aşık bir isim. 30 yıllık kahveci, Master Roaster Sam Çeviköz. Sam hoş geldin.
Hoş bulduk canım. İyi akşamlar, iyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar, nasılsın?
Çok iyiyim, teşekkür ederim ya.
Keyifler yerinde, süper.
Keyifler iyi, sağ ol.
Süper. Sam, ben seni çok iyi tanıyorum, yıllardır takip ediyorum. Avustralya'da yaşıyordun, 47 il hatta orada yaşadın.
Evet.
Orada da bir kahve şirketin vardı değil mi? Garajda kurduğunuz ama Sydney'in en iyi dördüncü kahvesi haline getirdiğinizde bir kahveci vardı.
Evet.
Fakat 7 yıl önce sen bir karar verdin. Bir anda Türkiye'ye dönüş kararı aldın. Neden?
Valla birkaç tane şey var. Hatta iki tane şey var onun sebebi. Bir tanesi anneme söz verdim. İkincisi kahve için gel bir bak dedi birkaç tane arkadaşım Türkiye'ye. Onun için geldim.
Vallahi çok radikal bir karar senin için. Çünkü Avustralya'da şöyle bir durum var. Sen orada çekirge yiyorsun, timsah yiyorsun, yılanlar, çikolatalı
Evet.
karıncalar falan. Çok bambaşka bir dünya aslında bizim için. Yani Türkiye'nin çok yakın olmadığı yiyecekler bunlar hani falan.
Evet.
Peki ben seni tanıyorum. Uzun yıllardır geldiğinden beri takip ediyorum. Çok kez de röportaj yaptık yazılı veya videolu vesaire ama seni tanımayanlar için Sam Çeviköz kimdir?
Sam Şefiköz ben. İşte 7-8 sene olacak Türkiye'ye geleli Mayıs'ta. Gelmemin sebeplerini söyledim. Göztepe'de, Fenerbahçe'de doğdum. 7-8 yaşından beri Avustralya'da yaşıyorum. Kahve tutkusu var, passion çok fazla. İşte 7 sene evvel geldim. İlk markamı Nişantaşı'nda kurdum. Orada birkaç tane röportaj yaptık zaten Hülya Hanım'la. Moktu. Ondan sonra işte federal kuruldu 2015-16 senesinde. Oradan da işte buraya kadar geldik. Kahve tutkunu. Bu sene de yeni bir markayla çıkacağız 2 hafta içinde inşallah. Onun için çok heyecanlıyız. Yani
Paylaşabiliyor musun? Hadi ilk burada paylaş, bizle paylaş.
evet isim falan her şey bitti. İnşallah 2 haftaya kadar çıkacağız ortaya. Federal'den ayrılma durumundayım şu anda. Yeni marka çıkıyor. İsmimiz Coffee HQ by Sam Çeviköz. Daha çok kahve üstüne yapmak istediğimiz bir şey.
Süper. Senden zaten çok iyi bir iş çıkacağından eminim yani.
Sağ
Yine
ol canım.
hep böyle iyi
Elimizden geleni
markalar.
yapacağız.
Ha, hep böyle iyi markalar çıkıyor. Peki ama şunu atladın kendinden bahsederken. Sen bir de Türkiye'ye geldikten sonra Bein Gurme'de program yaptın bir süre.
Evet, yaptım. Çok şey, onları çok fazla söylemiyorum. Televizyon programı kahve hakkında 13 bölüm yaptık. Çok güzel bir zamandı. Hala gösteriyor Digiturk sağ olsun 3 sene sonra. Güzel bir şey kahve üstünde. Kahve bilgisi vermek için daha çok insanlara. Ben çok eğlendim onu yaparken zaten.
Ya kahve kültürünün yayılmasında bence inanılmaz etkili olduğu program. Hani biz tabii ki takip ediyoruz gastronomi alanında çalıştığımız için ama kahveyle hiç ilgisi olmayan insanların da bence ilgisini çekti ve farkındalığı arttırdı sanki Türkiye'de.
Evet. Onun için çok gurur duyuyorum zaten ondan ve mutluyuz o tarafından. Ne kadar fazla kahve öğretebilirsek, kültürü büyütürsek hepimiz için iyi bir şey.
Evet, bu yayında zaten hani öyle bir şey amaç öyle bir amacı
Tabii.
var. İnşallah öyle bir şey olacak. Peki senle röportaj yaptığımızda şey demiştin. Avustralya'daki mentorum Andrew Gross'tu. Dünyada
Evet.
top 10 bir isim demiştin. Onun yanında yetiştim demiştin. Ve 200 kilo kahvenin 100 kilosunu heyecandan çöpe atmışsın. Nasıl yaptın?
Evet, o ilk günümde herhalde 22 sene evvel, 23 sene, belki daha da fazla. Evet, ilk günümde bir 100 kilo güzel yaktım. Andrew da çok güldü. Bilmiyorum kızgın mı güldü, yani normal bir güldü ama iyi güldük. Evet, oluyor, yaktık.
Kahve normalde çok pahalı bir şey ama bunu şundan dolayı soruyorum. Herkes kahve kavurmaya başladı Türkiye'de. Ama kahve kavurmak öyle hani bir haftada kurs alayım, işte öğreneyim falan, hemen de uygulamaya geçeyim denilebilecek bir şey değil. Kaldı ki tattığımız kahvelerden ve gittiğimiz kahvecilerden görüyoruz zaten bunu.
Evet. Evet, çok doğru. Avustralya'da mesela en az 6 ay, 1 sene içinde kavurmaya geçebiliyor birisi. Ben 1 sene mesela Andrew'nun yanında çalıştım. Çırak olarak demeyeyim ama öğrencisi olarak çalıştım orada. Neredeyse haftanın 5 günü yaparak. Ama maalesef burada 1-2 haftanın içinde ufak bir eğitim aldıktan sonra yeşil kahve kahverengiye dönüyor. Kahve kavrulmaya başlıyor. Ama bunun dışında da söylemek istediğim şey var. Çok çok iyi kahve kavranlar var artık Türkiye'de. İstanbul'da, Türkiye'de. Güzel bir şey. Ama tabii yapamayanlar da biraz var. Ama gurur duymamız lazım. Çoğu insan çok güzel kahveler kavurmaya başladı. Yani kahve çok çok büyümeye başladı zaten Türkiye'de. Ve bunların da çok bir katkısı var bunda tabii.
Ya o kadar radikal bir şey yapıyorsunuz ki çaydan başka hiçbir şey içmeyen bir millete kahve içiriyorsunuz artık.
Evet.
Değil mi? Her 10
Evet.
apartmandan birinin altında kahveci var yani. Yani bu sadece İstanbul'da değil bu arada. Bizi şimdi tabii dünyanın her yerinden, Türkiye'den
Evet.
dinliyorlar. Dünyadan dinleyip de son yıllarda Türkiye'ye gelmeyenler varsa şu an gerçekten bütün sokaklar kahveci kaynıyor. Herkes 3. dalga kahveci açtı. Öyle bir durum var. Peki Cenk Gilginol kahve kitabı yazarı arkadaşımız, sevdiğimiz bir isim. Dedi ki bir seminerde doğru kahve damağınıza hükmeden kahvedir. Doğru kahve nedir? Yani kahvenin uzmanı olan bir ismi bulmuşken sorayım.
Valla Cenk benim çok çok yakın arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşımız. Kahvenin ya işte değişiyor şimdi. Cenk'le bizim fikirlerimiz çoğunlukla aynıdır. Ama tam manası olarak hüplemek mi dedin?
Yok, doğru kahve damağınıza hükmeden kahvedir. Damağınıza söz geçiren hani budur işte dedirten hani nedir yani ne hangi kahveyi tadarsak bu evet doğru kahve deriz biz.
Valla dediğim gibi Cenk şu anda kavurmaya da geçti. Kitapları da çok başarılı. Kavurduğu kahveler de çok başarılı. Ben onun kahvesini içtim. Ben içtiğim zaman da işte bu diyorum ya kahve. Çünkü iyi öğretmişim diyorum Cenk sana.
Senden mi ihtimal?
İnşallah bunu dinliyordur ve inşallah görecektir. Çok yakın arkadaşımdı. Ama evet ya bazen oturuyorsun mesela. Ben mesela Guatemala'nın hastasıyım ve bir yerde Guatemala'yı iyi yapmışlar da içersem ya değişik bir şey oluyor benim için. O zaman diyorum işte bu ya. Bunun için yapıyoruz bu işleri. Böyle bir tat çıkartmak için, oturup onun zevkini almak için. Çoğunlukla ben kendi kahvelerim hakkında onu söylüyorum. Ama o ben. Ama ben başka yerlerde çok kahve içiyorum ve hakkını veririm herkese. Yani iyi bir kahveyse söylerim, kötü kahveyse de söylerim. Çünkü söylemezsek düzeltemeyecekler. Ama Cenk'in kahveleri yani iyi kahvelerdir. Dedim ki iyi öğrettim ona.
Süper. Ama işte iyiler yapıldıkça böyle hani deneyerek biz de iyi bulup kalitenin farkına varmış oluyoruz.
Evet.
Peki,
Damak tadı.
evet damak tadı. Gel, kahvede aslında şöyle bir şey var. Şu kahve iyi, şu kahve kötü diye bir şey yok da
Yok.
ya sana göre olan hani sana göre iyi olan kahve iyidir diyebilir miyiz?
Diyebilirsin. Nasıl? Bize göre var mesela iyi kahve veya kötü kahve arasında çok çok büyük farklar var. Ama ya kötü kahvenin tadını da çok seven var. Onun için herkesin damak tadı değişik olduğu için bence
Anladım.
biliyorum,
O
görüyorum
yüzden.
günleri oradan. Bence damak tadı, evet damak tadından gidelim daha iyi.
Tamam peki. Peki kahvede üçüncü dalgayı konuşuyoruz ya. Sen şimdi 7 yıl önce geldin. Zaten o yıl bir drip coffee vardı Bağdat Caddesi'nde. Sonra siz
Evet.
açtınız MOK'u. İlk açanlardan bir tanesisin. Peki hep üçüncü dalga, üçüncü dalga diyoruz da birinci ve ikinci dalga neydi de üçüncü dalga geldi? Birinci dalga ne demek, ikinci dalga ne demek?
Birinci dalga herhalde ilk başlayan kahveler Türk kahvesiydi. Yani dünya Türk kahvesiyle kahveyle buluştu
Tanıştı.
diyebiliriz. İkinci kahveler de işte espresso kahveler ve bu instant kahveler birden patlamış dünyada. Bizde değil ama yani buralarda, Türkiye'de falan. Onlar üçüncü nesilde demleme tarafından nitelikli kahveleri yani normal derecelerle, normal el demlemesinden yaptığımız kahvelerimiz üçüncü nesil kahve.
Burada peki demleme teknikleri var değil mi? Chemex gibi, V60 gibi, Cold Brew gibi. Birazcık onlardan da bahsetsene. Mesela bizi ilk yani kahveyle ilgili böyle bir podcast'i ilk kez dinleyen veya işte kahveye hiç daha önce ilgi duymamış olanlar için de böyle bir başlangıç olmuş olur
Tabii
belki.
tabii. Şimdi 4-5 tane değişik üçüncü nesil demleme sistemlerimiz var. Sifon herkesin herhalde duymuştur bugüne kadar.
Bildiğimiz sifon değil bu
Şlepex.
arada.
Evet.
Bir aparat yani.
Evet. Evet, ilk ben 7 sene ben hatırlıyorum bunu tanıtırken Türkiye'ye.
Çok zor.
Sifon dediğim zaman böyle baktıklarını falan bana. Evet, bir ekipmandır bu kahve ekipmanı. Chemex, V60'larımız, AeroPress'ler. Şu anda American Press falan çıktı 2-3 sene evvel. Onun dışında tabii Cold Brew dediğimiz soğuk demleme sistemlerimiz. Bunların hepsi neredeyse 3. nesil kahvelere geçiyor ve demleme sistemi. Kağıt filtrelerle suyun derecesi, yani kaynar suyu falan biliyoruz nerede kaynıyor 100 derecede. Onunla yapmıyoruz. Daha 90 derecelerde, 85 derecelerde kahvenin çeşitine göre, türüne göre değişik su derecesinden demlediğimiz kahveler. Benim mesela en sevdiklerimden bir tanesi Chemex'den demleyip iki tane Chemex'den birbirine aktarıp ılıklık suyunu derecesini daha fazla düşürüp ılık olarak içmek. Onu ben seviyorum. Sifon, yani sifon dediğimiz kahvelerimiz biliyorsun ateşten altında yakılıyor, su yukarıya çıkıyor. Yani bunların bir de tiyatrosu var.
Tabii, tabii.
Sadece
Şov
içmek
aslında
değil.
yani şahane bir görüntü oluyor.
Evet,
Festivalde görüyoruz.
evet. Bunların hepsini tabii insanların denemesi lazım. Ben söyleyerek, anlatarak insanların ağzını sulatabiliriz ama deneyin. Çıkın oraya için, değişik kahveler deneyin. İyi olsun, kötü olsun fark etmez. Deneyin.
Kahve festivalinde sizin standtayken iki tane kızcağız geldi. Üf dedi, bize doğru düzgün kahve verir misiniz? Şöyle sıcak bir kahve. Sabahtan beri bir sürü kahveci dolaştık. Bir tane sıcak kahve içemedik dediler. Şimdi biz böyle birbirimize baktık Ebru'yla. Ebru senin sağ kolunda o zaman. Yani kahve kaynar olmaz zaten. Çay değil çünkü. Değil mi? Yani nasıl olması gerekiyor ısısının?
Valla şimdi latteler, cappuccinolar, sütlü içtiğimiz kahveler espresso olarak başladıkları için zaten o espressonun derecesi 90 ile 93 derecede çekiyoruz makineden. Ama sütümüzü hiçbir zaman 70 dereceye geçirmemek istiyoruz. Çünkü 70'i geçtikten sonra süt kaynamaya başlar. Hatta biz bunu çok konuştuk seninle beraber. Sütü ocakta yaptığımız zaman, kaynadığı zaman o kokusu
Evet.
vardır.
Evet.
O işte kötü, onu yapmak istemiyoruz sütümüzü köpük, kaymak yaparken. 70 dereceye geçirmiyoruz. Bu sütlü kahvelerde, sıcak filtre kahvelerde suyun derecesi 90'ını benim için geçmemesi lazım. Ben mesela bazen 80-82 dereceyle kahvenin çeşidine göre demliyorum. Çok daha değişik tatlar elde edebiliyorum. Ama daha da ılık suyla, yani 70 derecenin altında suyla kahveyi demlerseniz bu zaman da ekşi tatlarını ortaya çıkartabiliriz.
Anladım. Ya çok teknik şeyler ama bildikten sonra çok keyif veren şeyler. Yani deneye
Evet.
deneye
Damak
yapılacak.
tadı yine.
Evet, yine damak tadı. Peki
Evet.
ya, ismini vermek istemediğim bir kahveciye gittim bir gün. Çekirdeklerle ilgili bir şey sordum. Hani böyle organik dükkana gittiğinde şey derler ya, domatesler bizim bahçemizden, biberler bizim. Çocuk dedi ki kahve için. Aa, bizim kahvelerimiz onlar falan. Ben de nasıl, Türkiye'de kahve mi yetişiyor ki sizin kahveleriniz oluyor? Yani buna ithal sonuçta. Kahve yetişen ülkelerden geliyor. Bildiğim kadarıyla seninle hep konuşuyoruz. Senin de böyle çalıştığın kahve brokerları var değil mi? Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da.
Evet.
Kahveyi nasıl seçiyorsun? Bunların hepsi çünkü yeşil çekirdek üzerine çalışıyor. Sonra sen
Evet.
onlar Türkiye'ye geldikten sonra onları işleyip kavurup bizim
Aynen.
karşımıza getiriyorsun.
Aynen. Evet, doğru. Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere'de çalıştığımız büyük yeşil çekirdekçiler var. Türkiye'de de benim çok çok yakın çalıştığım yeşil çekirdekçi firmaları var 2-3 tane. Ben daha çok onlarla daha fazla çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü burada gidip kahvelere bakabiliyorum. Çünkü aynı yerden geliyor. Bir de ben bir konteyner getireceğimi oradan istediğim gibi seçebiliyorum. Yani 4-5 çuval buradan alabiliyorum. Değişik Kolombiya, Peru, Panama nereden istiyorsam elde edebiliyorum. Ama Almanya'dan notlarım geliyor bana. Bu aynı kahvelerin notları geliyor. Bu notlar daha çok cupping dediğimiz notlarımız. Yani 82, 84 den başlayan kahveleri seçiyoruz. Nitelikli kahveye geçtiğimiz zaman 3. nesil yapacağımız kahvelerin puanları 90 üstünde olması lazım. Onun için benim tercihim, ben buradakilerle çalışıp gidip buradaki kahveyi cupping yaptıktan sonra seçmem daha mantıklı geliyor. Ama yine aynı puanlar zaten Almanya'dan veya Fransa'dan elime geçmiş oluyor bu kahveleri denemeden evvel. Ve o puanlar aynı geliyorsa burada denemekten sonra onları seçiyoruz. Ama Türkiye'de kahve büyümüyor. Şu anda benim son duyduğum ve Cenk Bey bunu daha çok cevaplandırabilir bir gün. Antalya tarafında, Mersin veya Antalya tarafında deniyorlarmış kahve büyütmeyi. Ve belki de başarılı olabilir diyorlar. Görmedim, bilmiyorum. Onun için tam bir şey söyleyemem ama benim fikrim Türkiye'de imkanı yok kahve büyütmelerinde.
İklimi çok uygun değil aslında yetişmeye.
İklim hiç uygun değil burada. Benim fikrim yapamayacaklar ama inşallah olabilir tabii ki.
Peki şeyde paketlerin üstünde şey yazıyor ya mesela şu yükseklikte işte organik falan diye. Yani çok yüksekte yetişen kahve mi daha iyidir 2000 rakım vesaire yoksa bir daha 1000 küsürler falan neye göre almak lazım o kahveleri?
Bana şimdi iki tane değişik çekirdek var, biliyoruz bunları. Bir tanesi Robusta olan ve Arabica. Arabicalar 800 metre ve yükseklikten başlar. Robustalar deniz seviyesinde büyüyen kahve çekirdekleri, yani meyveleri olur. Biz Arabica'yı tercih ediyoruz ve bence ne kadar yüksek, yani 1500-2500 metrede daha güzel tatlar, daha tatlı tatlar benim için elde edebiliyoruz. Onları ben seçiyorum. Robusta kullanmıyoruz. Robusta'nın kafeini zaten iki misli daha fazla olduğu için Arabica'dan. İtalyanlar kullanır. Ben Avustralya'da her şeyimi yaptığım için kullanmadığımız bir kahve çekirdeği. Onun için yani 800 metre bir üstü, 1500, 2000, 2500 daha iyi kahveler çıkıyor, Arabikalar çıkıyor.
Bir belgeselde izlemişim. Vietnamlı bir robusta kahveci. Adam
Evet.
resmen kahve baronu yani. Hani dünyaya hükmediyor falan böyle bir şey var. Fakat kaliteli bir kahve değil. Peki Türkiye'de
Evet.
robusta kullanıyorlar mı?
Türkiye'de
Kullanıyorlar mı robusta? Ya da
kullanıyorlar.
robusta nasıl?
Türkiye'de kullanıyorlar. Çok kullanan var. Yani söyleyemem kim ve şeyler ama sen bahsettin evvelden birkaç tane yerlerde böyle kahveciler var ve çuvallardan kahve alabiliyorsun. O fiyatlara Arabica kahveleri satmaları imkansız bir şey. Ama Arabica deyip Robusta yapan var maalesef. Ama düzgün Robusta kullanan da çok var. Yani çok demeyelim de var. Ve düzgün bir Robusta kullanmakta hiçbir problem yok. Çünkü harman yapabiliyorsun. Demin mesela Vietnam dedim. Vietnam'dan sadece Robusta kahveler çıkıyor. Var, Türkiye'de var ondan. Bana çok teklif ediliyor. Kullanmıyoruz.
Seni zaten hani o şeyi aşmış olur. Kaliteyi koruduğun için o düzeyini
Evet.
aşmış oluyor, indirmiş oluyorsun.
Evet.
Peki biz mesela kahvenin robusta mı, arabika mı olduğunu anlayabilir miyiz son tüketici olarak içtiğimizde?
Çekirdeğin üstündeki çıtlak mı diyor, çıtlak değil de şey var, bir çizgi gibi bir şey vardır. Oradan anlayabilirsiniz.
Ama şeyi
Baktığınız
nasıl anlayacağım? Kupada geldi bana bardakta, fincanda.
ya çok
Zaman.
iyi anlayamazsın ama bir bardak içtikten sonra belki ikinciye geçmeden evvel çarpıntı yapabilir. Yakma yapabilir karnına doğru. Ve mideyi de bozabilir bir iki saat sonra. Hepsi yapmaz. Bütün robusta bunu yapmaz. Ama bazıları yapar. Ama hepsinin kafeini yüksek olduğu için iki fincandan sonra çarpıntı başlayabilir. Kalp şeyi olabilir.
Şimdi çarpıntı başlayabilir deyince şeyi sormak istiyorum. Türkiye'de hep korkuyoruz ya çok fazla kahve içmeye. İşte çarpıntı olabilir, uykumuz kaçabilir falan. Sen bir günde kaç fincan kahve içiyordun?
Ben çok kestim. İlk tanıştığımızda 30-40 falan içiyorduk günde. Ama ben onun içindeki 20'ye falan indirdim yani. 20-25 arası.
Yine de yani bizim için çok yüksek sayılar bunlar.
Benim için neredeyse yarı yarı ama yani hiç, şu ana kadar Allah korusun hiçbir problem olmadı.
Evet, işim bu sonuçta. Peki bir de şeye gelmek istiyorum. Çekirdek falan dedik ya konuştuk. Bir single origin dediğimiz bir şey var. Bir de blend dediğimiz bir şey var. Hiç
Evet.
duymayanlar için bize onları anlatabilir misin? Ne anlama geliyor? Çünkü
Tabii.
sen şey demiştin. Harman yapmak, şarap yapmak gibi bir şeydir. Şarap ve kahve neredeyse kardeştir gibi bir şey söylemiştin bir röportajında.
Evet. Ya çok çok yakın, ikisi de birbirine çok yakın. Meyve, kahve de meyve olarak başlıyor. Çok yakınlar birbirlerine. Single origin dediğimiz mesela bir çiftlikten çıkan kahvedir. Karışmaz başka cooperation'la beraber filan. Single origin yani Guatemala'nın Antigua mesela, Panama Duque Geisha olabilir, Ethiopian Sidama, bunların hepsi single origin. Ben bu kahveleri alıp 4-5 tane, 6 tane, 3 tane değişik kahveyle birleştirip percentage'in Türkçesini bilmiyorum. Yüzdesine göre
Yüzdesine.
mesela %20 Guatemala diyelim, %50 başka bir kahve. Birkaç tane böyle yapıp harmanlayıp bunları espresso harmanı olarak piyasaya çıkartıyoruz. Bunun sebebi daha balanslı bir kahve, yani daha dengeli bir kahve elde etmek. Ve aynı kahveyi 6 ay, 1 sene, 2 sene sonra aynı tatları aynı kahveden elde etmek. Çünkü bir single origin bu seneki hasatla önümüzdeki seneki hasat değişik oluyor. Hiçbir zaman aynı tadı bulamıyoruz. Ama değişik, aynı bölgeden, değişik çiftliklerden alıp yine harmanımızı devam ettirebiliyoruz. Mesela Ethiopian Sidamo kullanıyorum ama Sidamo kalmadı. Ben Ethiopia'dan başka ona çok yakın bir kahveyle harmanımı devam ettirebiliyor. Onun için harman yaparız. Aynı kaliteyi 2-3 sene, 4 sene devam ettirmek için.
Ama tabii bunu yapabilmek için de seni gibi hani bir kahve eğitiminin olması, damağının olması, çok uzun yıllarını vermen gerekiyor. Bu herkesin yapabileceği de bir şey değil. Türkiye'de çok sık denk geliyorum. Herkes çünkü blend yapıyor ama yani tadıyorum, çok hoşuma gitmiyor ne yazık ki. Sen dedik ya, Master Roasters'ın dünya genelinde bütün baristalara veya barista olmak isteyenlere değil mi sertifika verme yetkin var. Peki şey merak ediyorum, kahve demlemenin veya kavurmanın evrensel bir yasası var mı, kuralları? Yani sen bu sertifikayı verebildiğine göre var, değil mi? Öyle anlıyorum.
Neyi var mı?
Yani
Pardon, anlayamadım
evrensel kuralları var mı? Dünyanın her yerinde senin verdiğin eğitim veriliyor, değil mi?
ben.
Barista
Evet,
olmak
kurallarımız
isteyenlere.
dünyada aynıdır. Aynı kurallar. Barista eğitimlerinde, yani SCA'nın Specialty Coffee Association'ın hocasıyım. Onların kuralları bütün dünyada aynı. Avustralya'da ESCA olarak geçiyor ama aynı kurallar. Çünkü bu kurallardan öğrendiklerinden sonra, sertifikaları aldıktan sonra girdikleri yarışmalarda da aynı kurallar önlerine çıkıyor. Dünyada aynı yarışmalar olduğu için Türkiye'de de çok yapıyoruz. Ve Türkiye'den çok çok süper baristalar çıkıyor artık. Yani çok çok iyi baristalar çıkıyor. Gurur duymamız lazım onların adına. Evet.
Gidiyorum.
Cevabını verdim
Ben
inşallah.
gidiyorum. Evet, bazılarının da kahvelerini deniyorum. Festivalde yarışıyorlar vesaire. Orada tanışıyoruz kahve festivalinde. Sonra denemeye gidiyorum. Peki bana bir kez şey demiştin. Aynı kahveden 6 farklı demleme sistemiyle 6 tane değişik tat verebilirim. O nasıl oluyor?
Ya, demin konuşuyorduk ya, bu üçüncü nesil kahvelerde mesela Chemex, V60'ımız, sifonumuz, Aeropress'imiz. Aynı kahveyle, şimdi bana çoğu insan diyor ki ya Chemex'ten V60 çok benziyor birbirine yaparken bile. Yani nasıl, niye aynısı, niye iki tane olsun bende? Aynı şeyi çıkaracak günün sonunda. Aynı kahveyle, ben bunu çok workshoplarda da yaptım. Aynı kahve, aynı su derecesi, aynı kahve gramı olarak yaptıktan sonra herkes tadıyor ve diyor ya, evet, değişik tatlar çıkıyor. Çünkü V60'ın demleme sistemi Chemex'ten değişik. Yakın gözüküyorlar ama değişikler. Onun için aynı kahveyle, yani bazı insanların artık evinde hepsi var. Sifonu var, Chemex'i var, V60'ı var. El değirmeni var ki değirmen öğütsün kahveyi. Yani insanlar anlıyorlar artık. V60'ın vereceği tatlar değişik çıkıyor. Aeropress'ten o kadar oynayabiliyorsun ki kahvenin gramınla da oynasan, oynamasan aynı tatları bulabiliyoruz. Onun için yani
Farklı
ben
farklı
yaptım bunu.
tatlar.
O ekipmanların yaptığı bir şey.
Anladım. Süpermiş. Peki bana geçenlerde çok açık kavrulmuş bir kahve geldi sen. Ben hani yurt dışında da nacizane pek çok yerde, pek çok ülkede kahve denedim. O hani en popüler olanlarından da işte İngiltere'deki, Londra'daki, bütün ülkelerde denedim. Türkiye'de de çok fazla kahve dedim. Pek çok kahveciye gidiyorum ama sanki gördüğüm şey şu. Türkiye'de iki farklı ekol var. Yani bir ekol diyor ki işte ekşi tat alırsan hani bu çok güzel değil mi? Öbürü
Evet.
diyor ki hani koyu olursa. Hangisi doğru, kime göre doğru, biz hangi kahveyi seçelim? Ben mesela o
Ya,
açık olan bana hediye geleni içemedim ama hata ne bende ne kavuranda yani o bir tercih o şekilde kavrulması ve bunu beğenen insanlar da var ama bana uymadı mesela.
şimdi benim meslek arkadaşlarımla ben bunu çok tartışıyorum ve beni biliyorsun ya, ben siyah siyah, beyaz beyaz,
Evet.
çekinmiyorum da söylemeye.
Evet.
Açık kavuruyorlar. Açık kavurduğun kahve, bunu çok tartıştık. Diyor ki ben filtre için kavuruyorum bunu. Açık kavuruyorum ki tatlarını çıkartayım. Ben bunu anlamıyorum çünkü benim hocam iyiydi. Ben kendimi çok iyi biliyorum kahve üstünde. Kavurmada da bir uzman olduğumu çok iyi biliyorum. Ben açık kavurmayı çok tercih etmiyorum. Ekşi kahveler. Ekşi kahve, yani insanlar ekşi kahve içmek istemez bir defa. Bana çok şey söyle. Limon tatları bulacaksın. Grapefruit tatları. Bunlar yanlış sözler. Limon, grapefruit, portakal değil. Citrus demeleri lazım. Ve
Evet.
citrus ekşi olmayacak. Citrus, çok güzel portakal yersin.
Ha
Tatlıdır.
ha
Yani citrus'ın manasını tam anlamıyor herhalde insanlar. Ama açık kahveler, kavrulan kahveler her zaman ekşi çıkar. Ben medium kavururum. Koyu diyorlar bana burada. Koyu kavuruyorsun. Aslında medium kavuruyoruz. Koyu daha çok dark roast, Italian roast, French roast'a geçer.
ha. Hı.
Medium'da kahvenin şekerlerini kitliyoruz içinde. Aromalarını içine kitliyorsun. Onun için üçüncü nesilde öyle kavurduğun kahveyi ve üçüncü nesil olarak öğüttüğün zaman bir 5 dakika bırakırsa o güzel hava alacak, havalayacak, biraz aromalar daha çok öne çıkacak. Onu demle, iç. Eksilik varsa ben piyasayı bırakırım. Yani kahve ekşi olmaması lazım. Ama maalesef çok insan bunu diyor ki böyle olması lazım, açık olması lazım. Ben de diyorum ki o zaman koyun 10 kişinin önüne, hepsine 2 tane kahve verelim. Biri açık kavrulmuş, biri doğru kavrulmuş. İnsanlara bırakalım. Kimse gelmedi bu challenge'a şu ana kadar.
Anladım. Aslında birazcık da ortada yani şey tabii sizin kahve zincirleriniz de çok içildiği için hani o tarz kahveler. Gerçi diğer tarafta da yani ikiye bölünmüş durumda bence insanlar burada tüketiciler damak tadına göre. Bilmiyorum ona göre. Peki şeye gelirsem mesela hani sizden önce biz tabii 3. dalga kahvecilerden önce bildiğimiz kahve zincirlerine gidiyorduk. Oralarda buluşuyorduk vesaire falan ama şey dikkatimi çekiyordu. Filtre kahve sipariş ettiğimde yani 30 saniye içinde bana bardağı doldurup veriyorlardı, tamam mı? Diyorum ki yahu kazanda mı kaynatıyordunuz bu kahveyi? Yani nasıl bu kadar hızlı gelebilir? Çünkü benim bildiğim ben lisedeyken de içtiğimi hatırlıyorum filtre kahve. French press'ler vardı, ona koyardık, beklerdik falan filan gibi ritüelleri var bu olayın. Hangisi doğru?
Yok yok, çok haklısın. Şimdi burada insanlar, yani kafelerin de biraz hileleri var, insanların da biraz yanlışlıkları var. Bir filtre kahve istediğin zaman baristana veya servis personeline filtre kahve diyorsun. Bana
Evet.
bir V60 demle veya 3. nesilden hangi kahveleriniz var? Chemex mi isteyeceğim, V60 mı isteyeceğim? Öyle sorarsanız gidip yapmaları lazım. Ama filtre kahve istediğin zaman baristanın da kolayına geldiği için oradaki filtre makinesinden bardağı doldurup hemen gönderiyor. Benim dükkanlarda da bu çok oluyordu. Ve çocuklara diyorum ya, birisi V60 isterse şey yapın, V60'ı demleyin. Bana birkaç defa şey denildi. Birkaç tane değişik dükkanlarında, hangisi olduğunu söyleyemem. Çünkü hepsinde yaşadık her yerde. Ama filtre kahve istiyorlar. Söylemiyor ki V60 veya Chemex veya sifon demle bana. Onun için hemen filtre makinesinden, kolaylık olduğu için bir de gönderiyorlar. Başkasına da gördüm. Chemex istediğim zaman veya V60 istediğimiz zaman 2-3 dakikada geldi. Ama tadından anlıyorsun ki filtre makinesinden geldi.
Anladım.
Hemen göndermedi. 3-4 dakika sonra gönderdi, demledim diye, ama demlenmiyor. Hele barın içini görebiliyorsan yanlış bir şey, ama oluyor ya. Türkiye, sırf Türkiye'de değil, yurt dışında da bunu yaşadık. Onun için isteyecekseniz V60, Chemex belirtin baristanıza. Bazen sorun hangi kahve var, hangi kahveden demlemi yani demlemek istiyorsunuz.
Hı.
Servis bu. Günün sonunda para ödeniyor. Onun için sizin istediğiniz gelmesi lazım önünüze.
Biraz işte hem garsonu yönlendirmesi, garson denmez de ne denir?
Evet.
Barista değil de hani sipariş alan kişi sizde
Servis personeli.
servis personeli hani onun sorması lazım hani hangi tarz demlenenden
Evet.
istiyorsunuz ki kahve kültürü yani üçüncü dalga kahve kültürü biraz daha genişlesin. Hani sadece böyle kısıtlı bir kitleyle kalmasın sadece kahve festivaline gelenlerle. Çünkü 82 milyonluk bir Türkiye'den bahsediyoruz. Daha kahvenin gideceği çok yol var. Yani
Çok var.
daha kahvenin gitmediği, üçüncü dalga kahvenin bir sürü şehirler var. Hani
Tabii
dolayısıyla
tabii.
anlattıkça ve işte baristalar öğrendikçe büyüyebilecek bir sektör. Peki diyelim ki o gittiğimiz kafede şey yok. Öyle V60'ler, Chemex'ler falan yok. O zaman French press'te mi, bardakta mı gelmesi lazım filtre kahvenin?
Eğer French press istiyorsanız bence bardağın hemen demleyip gönderirlerse masanıza
Hı.
2-3 dakika zaten kendisini demlemesi lazım bir French press'in. En
Hı.
az 3 dakika filan. Ben daha fazla bırakıyorum çünkü daha fazla demlenmesini istiyor.
Hı.
Ama ben şeyde gördüm mesela barista demliyor, bekliyor bir dakika, basıyor, bardağı koyup gönderiyor French
Evet,
press'e.
evet.
Bu biraz yanlış bir şey çünkü o zaman neredeyse renkli bir su içiyorsunuz. Yani kahvenin aroması tadı içinde olmuyor.
Hı.
Asıl yapma metodu kahveyi French press'e koyduktan sonra mesela müşteri için French press istese benim yeni dükkanlarımda hele böyle olacak.
Hı.
French press'in kahvesi öğütüldükten sonra konulacak French press'e. Ilık suyla ıslatılacak o kahve.
Hı.
Sadece ıslatılacak. Su
Hı.
konulmuyor, ıslatılıyor.
Hı.
Çamur gibi. O masaya gidiyor. Baskı üstünden beraber. Yanında da potman sıcak su gidecek. Ve sıcak su masada konulacak. Üst tarafının aparatı neyse o bastığımız şey üstüne konulacak basılmadan. Yanına da kum saati. 3-4 dakikalık
Hı.
konuluyor. Bittiği zaman basıp için ve bir bardaklık sadece. Yani ikinci bardak fincan kalmaması lazım French Press'te.
Ha. Bağdat
Güzel değil mi?
Caddesi'nde evet Bağdat Caddesi'nde eskiden öyle yaparlardı. Sizler yokken
Evet.
üçüncü dalga kahveciler yokken öyle özel hizmet gibi olurdu yani masada yaparlardı falan.
Ha,
Peki
güzel.
şey de çok önemli değil mi? Kahvede kullanılan suyun pH'ı, işte içme suyu kullanılması, musluk suyu kullanınca çünkü başka oluyor. Bilmiyorum arıtma suyu da kullanılabilir mi? Onunla da ilgili bilgi verirsen.
Valla dükkanlarda çok çok iyi bir arıtma sistemi olması şart. Hem makine için hem kahvenin kalitesini yapmak için. Ve suyun pH level'ı 7,5.
Hı.
İdeal bir suyun kahvenin için 7,5'tur. Şu anda zaten o kadar çok iyi sular da var markette. pH level'ları da yazıyor arkalarında. 7,5, 7 o aralarda bulabilirseniz suyu onu kullanmanızı değişik yani kahvenin tadını fark edersiniz değiştiğini. O
Hı.
kadar etki yapıyor.
Yani su bile çok önemli. Hem
Çok çok
size
önemli.
gelip içtiğimizde hem kendi evimizde yaptığımızda.
Tabii.
Peki
Çok
bir de
önemli.
işte sizin gibi üçüncü dalga kahveciler çıktıktan sonra barista sütü diye bir şey çıktı. Daha böyle yağlı değil mi? Daha yoğun bir süt. İlla onu kullanmak mı lazım yoksa o bir pazarlama aracı mı? Orada ne düşünüyorsun?
Çok dikkatli cevap vermem lazım. Sponsorlar dinliyor olabilir bunu. yok ya benim sponsorum falan yok. Ben kimseye bağlım değilim. Ya biz denedik hepsini.
Aha.
Bazı baristalar bunu çok çok tercih ediyorlar. Ben etmiyorum. Ben niye etmiyorum? Çünkü günlük süt değiller. Kutu süt kullanmam hiçbir dükkanımda. Günlük süt sadece giriyor bize.
Hı.
Ve yeni dükkanlarımda da sadece onu kullanacağız.
Hı.
Ve bütün hepsi var bize. Yani benim light sütüm bile günlük. Laktoz sütümüz günlük. Normal
Hı.
sütümüz de günlük sütümüz. Onun dışında zaten hepsi var. Fındık sütü, soya sütü. Onlar kutuda geliyor. Ama
Aha.
barista sütlerine kutuda geleni ben kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum da anlattım. Taze süt en iyisi.
Daha lezzetli yapıyor. Ben şeyde İngiltere'de
Evet.
yaşarken mesela Eat diye bir kahve zinciri var. Organik sütle mesela. Organik
Evet.
süt dışında hiç süt yoktu başka. Ve onların kahvesini de mesela çok severek tükettiğimi hatırlıyorum. Yani işte bu bir
Tabii.
tercih hangi sütü kullanıp kullanmadığın.
Evet.
Hı.
Evet. Ama taze süt çok çok daha dediğiniz gibi yani organik süt burada da bulabiliyoruz ama her zaman olmuyor. Keşke her
Hı
zaman olsa.
hı. Hı.
Çok daha faydalı. Bir de kahvenin tadını daha iyi yapıyor zaten.
Evet, ben o yüzden hep gidip gidip orada içiyordum mesela, hani yol üstü bir yerde hemen bulup bir tane it orada içiyordum. Peki fark ediyor değil mi? Siz kahveyi mesela, size içmeye geldiğimizde kahveyi o anda öğütüyorsunuz ya, tazecik çekilmiş oluyor. Aslında ideali bu. Bir de öğütülmüş olanı tabii mecburen evimizde kullanıyoruz. Öğütme makinemiz yoksa, ya da işte o elde öğütme şeyleri çıktı. Sen televizyonda
Evet.
gösterdikçe o da popüler oldu falan böyle. İkisi arasında nasıl bir tat farkı oluyor? Onu açıklarsan.
Bunlarda çok büyük fark oluyor. Hatta bir gün seninle konuşurken sıcak kahveleri bahsettik. Bir çarşıda insanlar alıp o ne güzel sıcak kahve diyorlar. Orada öğütülmüş bir kahve. O gün içilirse çok güzel bir kahvedir ama bir kahveyi bugün öğütüp 5 gün sonra içmek bayat bir kahve içiyoruz. Onun için el değirmenleri şu anda o kadar çok var ki piyasada zaten ve fiyatlar da çok çok uygun artık. Çünkü piyasada fazlalaştı. Yani taze çekirdek alıp, çekirdeğin de çünkü bir zamanı var. Yani bir ay geçtikten sonra çekirdek bile bayatlıyor. Taze alıp, az alıp, haftalık kullanacağını alıp el değirmeninden öğütmek kahvenin tadını çok değiştiriyor. Birkaç kişi, çok insan bana şey diyordu mesela, ya o kadar fark etmez. Biz Türk kahvesini 2 hafta sonra da içiyoruz. Bilmiyorum ki ne zaman öğüttüler zaten fabrikeden, marketten aldığımızda. Dediğim şey, ya bir gün de yan yana deneyin. Yani 1 haftalık kahveyle yarım günlük bir kahveyi veya 1 saat evvel öğüttüğün, yarım saat evvel öğüttüğün bir kahveyi dene, tadını ondan sonra bana gel. Gelmedi kimse.
Ya ben onu şeyde denemiştim. Yine Londra'da Soho'da yaşıyordum ve bir kahvecim vardı. Ve o zaman daha Türkiye'de yoktu böyle üçüncü dalga kahveciler. Yani ilk ben Londra'da denedim. Sizin buraya geldiğiniz yıldı zaten. Kahve taze çekiliyordu. Ve mis gibi kokuyordu. Üzerinde bir krema tabakası, o espressonun
Evet.
üzerinde. Peki şey söyleyebilir misin? Kahvenin lezzeti aslında köpüğünde mi, alt tarafında mı? Nerede oluyor tam olarak?
Valla espressonun kaymak dediğimiz üstündeki krema tarafında lezzetler çoğunlukla oradadır. Bir espressoyu yaptığımız zaman zaten hemen masaya gitmesi lazım. Ve müşterinin onu hemen tüketmesi lazım. İtalya'da yaptıkları gibi.
Tek
Espresso
şartta.
ayakta durulup içilir. Yani bize burada bazen dükkan, ben buna çok şaşırdım. Ya espresso take away. Ya dedim, take away yapmıyorum espressoyu. Yani Türk kahvesi de take away yapmıyorum. Espresso da yapmıyorum. 5 dakikan yoksa kahve içme, içme. Ama espressoların tadı daha çok kaymağında. Yani ama tabii suyunda da lezzetler çok çok fazla. Beraber içmek en iyisi.
Birlikte
Hemen
diyorsun.
içmek yani.
Şöyle bir zaten hafif elle böyle sallayıp karıştırıp, değil mi?
Aynen.
İtalyanlar öyle
Take
içiyorlar.
away. Beautiful.
Şahane. Ya daha çok
Evet.
sorun var da hızlandırıyorum birazcık. Peki en yüksek kafein cold brew'de değil mi?
Evet.
Neden?
Evet.
Soğuk
Neden
demleniyor
biliyordum bunu
aslında.
soracağını. Biliyorum. Ya çünkü şimdi yarım kilo, 250 gram, yarım kilo, 1 kilo. Ben ki 1 kiloluk yapıyorum devamlı ve 10 litre çıkartıyorum 1 kilodan. Ama demleniyor. Yani 12 saat, bazen 24 saatlik demleme sistemleri var. O kahve 12 saat, 24 saat ıslak kaldığı için bütün içindeki kafeini tabii çekiyor altına. Cold brew'lar onun için daha kafeini yüksek olan bir, uzun demleme çünkü. Yani çok uzun bir demlemeden geçiyor.
Benim yazın çok tükettiğim kahvelerden bir tanesi. Tabii
En
güzel
sevdiğim kahve.
güzel
En sevdiğim.
yapılanı bulmuşsam bol bol içiyorum yazın yani, ama hepsi
Evet.
nedense işte aynı tatlı olmuyor. Herkes farklı çekirdek kullanıyor.
Ya ben geldiğimden beri bir çekirdekten yapıyorum ve bütün dükkanlarımda öyle. Ve inşallah Federal de devam edecek onu. Çünkü çok yani büyük bir markaydı benim için ve hala çocuğum gibi bir marka. Ama ben yeni dükkanlarda da yeni markada da sadece bir çeşitten yapıyorum. O da Costa Rica Tarazu. En güzel cold brew yapan kahvelerden biri.
Sen Türk kahvesinde de blend yapıyorsun değil mi? Türk kahvesini
Ben
konuşacağız son partta.
Türk kahvesinden çok oynuyorum. Acayip tüketmeye başladım ben son bir
Yok
senedir Türk
artık.
kahvesi. Vallahi yani günde 10-15 tane Türk kahvesi bile tükettiğimi hatırlıyorum. Çok oynuyorum ben. Mesela evde sadece Guatemala'nın Antigua'yla Türk kahvesi yapıyorum. Bazen Sidamo'yla yapıyorum. Ethiopian Sidamo. Bazen karıştırıyorum ikisini.
Dükkanda
Yaptık
yemen
tostları.
yapıyordun, yemen de katıyordun dükkanda.
Yemen şu anda çok az var
Çok az.
Türkiye'de. Bulduğum zaman hemen kavurup yemenle yapıyoruz. O da değişik bir Türk kahvesi. Ama ben şimdi bazen double yapıyorum Türk kahvesini. Ondan sonra içine biraz soğuk süt koyuyorum bittikten sonra. Bazen bırakıyorum, süzüyorum ve buz koyuyorum içine. Ice coffee de acayip bir tadı var.
Wow, bunu
Yani
ilk kez
çok
duyuyorum.
çok evet çok çok iyi tadı var. Ya ben süt fazla içmediğim için çok çok az süt koyuyorum. Sadece yani bir Nescafe yaparsın koyarsın ya biraz süt içine süt. Öyle yapıyorum Türk kahveyi. Ama soğut onu. Yani 1-2 saat dolapta kalsın veya buzlu kalsın. Acayip bir tadı var. Çok çok iyi. Bir de
Süper.
tatlı olmadığı için hem bağımıyor gibi bir
Baymıyor.
şey. Ha, bayılıyor.
Buraya kadar bile Türkçen şahaneydi.
Evet.
Ufak tefek olur.
refresh yapıyor yani. Güzel bir şey. Dene ya.
Kesinlikle deneyeceğim şimdi bu
Dene.
şeyinden sonra, triğinden sonra. Peki geçen sene ben sana bir fotoğraf attım. Milano'da fuardaydım ve orada hani böyle bir takım tozlar vardı. İşte maça çayına çok alışkınız kahvede kullanılmasına da latte, ama böyle pancar tozu gibi şeyler vardı, mor renkli.
Evet.
Hepsi tabii bitkisel içerikli şeylerdi bunların. Şimdi üçüncü dalga dediğimiz şeyden bahsettik. Dördüncü dalga alkolle karışık kahveler değil mi? Ondan konuşmadık. Ondan da bahsedelim ama. Şimdi beşinci dalga da şey mi? Mesela ben duyuyorum gül şurubu falan kullanılıyormuş kahvelerde. Yani ya
Ne
da ne
şurubu?
bileyim gül şurubu, gül
Evet.
esansı falan çok revaçtaymış Arap ülkelerinde, Türkiye'de falan filan. İşte benim o Milano'da gördüğüm pancar tozu falan. Bunlar yeni bir trend mi? Beşinci dalga falan mı, yoksa ne olarak
Ya
geçiyor?
ben bence 5. dalga değil ama bu gül şuruplu kahveleri falan daha çok ben Katar'da gördüm. Dubai'de öyle yerlerde evet onlar ama onlar zaten kahve içmiyorlar ya. Onlar daha çok böyle tatlı şeyler içiyorlar ve şekerli şeyler içiyorlar. Orada bir mesela Spanish Latte diye bir drink içkileri var. Latte'nin İspanyol versiyonu. Ama içtiğin zaman böyle şeker içiyorsun gibi. Soğuk olsun veya sıcak olsun. Bunlar daha çok öyle yerlerde. Türkiye'de mesela İtalya'da falan gördüğümüz o pancar şeyleri evet yapıldı. Bir zamanlar hatta carbon kahveler vardı.
Karbon gördüm, orada vardı işte.
Evet. Bende de hepsi vardı. Ya bir tutmadı bunların hiçbiri. Matcha içiliyor ama matcha kahveyle yapmıyoruz zaten. Matcha
Evet.
kendi içilen bir şey. Matcha da o kadar yani haftada belki 4 tane 5 tane sorulur ve benim dükkanlar yoğun yerler. Fazla değil yani ama alkollü kahveler, kokteyller falan onlar da ya onlar da o kadar ilerlemedi. Ama var değişik şeyler mesela vitaminli kahveler. Ben
Ginsengli
çok vitamin.
denemiştim ben. Ginsengli bir kahve denemiştim mesela. 4 yıl
Evet,
önce falan bir fuarda.
ballı, tarçınlı, bende
Evet.
zaten onlar vardı seneler
Sizde
evvel.
vardı,
Ama yeni bir şeyler çıkacak. Ben şu anda büyük bir şirketle bir şeyler yapıyorum. Onların hatta yüzü olabilirim ve kadınlar için çok iyi bir şey bu.
ama hadi paylaş bizle lütfen. Burada özel bir podcast çekiyoruz.
Valla benim nişanlım bile çok sevindi. Kolajenli kahveler.
Oo, şu an tam revaçta kolajen falan. Tamam,
Evet.
kadınlar, evet. Cinsel de
Çok
gerçi
büyük.
aynı. Onun
Evet
da çok
evet. Çok
etkisi
büyük
var.
bir markayla bir şeyler yapmaya başladık bile. Ve
Süper.
reçeteler de çıktı.
Süper.
Duyan birkaç kişi oldu ve istediler de kendi dükkanları için. Onlarla şimdi hem soğuk hem sıcak kahvelerle kolajenle dengeleyip çıkardığımız reçeteleri onlara çıkaracağız.
Şahane.
Yakında bakalım.
Ya kolajen, çünkü ben de tüketiyorum. Tek başına çok rahat içebildiğim bir şey değil. Kahveyle bir yere geldiğinde, lezzetli bir hale gelirse hepimiz içeriz yani, süper olur.
Valla bir haftadır içiyorum ve ne kadar içtiğimi söyleyemem sana. Çok da içmemem
Evet.
lazımmış. Öyle. Ama deneyeceksin yani tadım olarak
Tabii.
yaptığım şeyi denemem lazım.
Evet.
Bizim ofiste herkes şu anda kolajenli.
Aa, süper. Ciltler böyle parlak parlak göreceksiniz.
Evet.
Şahane.
Bende olmadı bir şey daha ama bak bekliyorum hala.
Mutlaka etkisi olur, ama bir süre kullanmak gerekiyor onu, en az 2-3 ay
Diyorlar,
falan.
evet.
Peki sen kahveyle hani tatlı yapmaya alışkınız, böyle tiramisu vesaire falan, ama kahveyle bir de yemek yapılıyormuş. Ben mesela kahve çorbası diye bir şey varmış, ilk kez senin bir seminerinde dinledim. Cenk'le
Evet.
yaptığınız bir şeyde. Başka neler yapılıyor? Nasıl kullanılır yemeklerde kahve?
Valla yemeklerde bizim kafelerde de birkaç defa yaptık. Etleri mesela marine yapıp kahvede pişirmek acayip bir lezzet veriyor. Kahve çorbası, evet, o benimle alakası yok. Yani ben çıkartmadım ama çok yakın bir arkadaşım, şef olan bir arkadaşım İstanbul'da, yabancı ünlü bir şef. Onun reçetesi vermiyor bana. Çünkü denediğim zaman gözlerim açıldı, dedim bu çok güzel, benim dükkanımda yapmak istiyorum. Vermiyor reçetesini. Ama çok güzel bir şeydi, kahve çorbası. Benim dükkanlarda ravioli yaptık mesela. Kahveli ravioli. İçinde keçi peyniri ve cevizle kahveyle hamurunu açıp pişirirken de kremasına kahve ekleyip yaptığımız ravioli vardı. Onun dışında çok fazla, çok çok reçeteler var ama kahveyle gördükleri zaman yemeği, tatlıyı deniyor insanlar ama yemekten biraz kaçınıyorlar.
Ya Türkiye bazı şeyleri kapalı o anlamda. Gastronomi alanında çalıştığım
Evet.
için şimdi yeni lezzetlere hem çok açık bir kitle var hem de tamamen muhafazakar damaklara sahip olan bir kitle var
Evet.
yani.
Açık olan kitle bir tık daha ufak ama yavaş yavaş büyüyor. Benim için çok güzel bir şey çünkü acayip yemekler var. Çok çok değişik şeyler var kahveden yapabileceğimiz. Kahvenin dışında da yani siz de biliyorsunuz damak tadınız çok iyidir sizin ve bu işlerden de çok iyi anladığını da biliyorum. O kadar çok değişik şeyler getirebiliriz ki burada denemek, yapmak için ama
Biraz da işte
yapamıyorum.
şefler neyle karşılaşacaklarını bildikleri için belki işte çok hani soğuk karşılanabilir,
Evet.
denenmeyebilir falan diye
Evet.
belki. Vallahi mı buradan bütün şeflere de çağrı yapmış olalım. Peki son parta girdik. Türk kahvesine gelelim istiyorum artık. Yani Türkiye'de en çok
Okay.
tüketilen şey kahve Türk kahvesi. 82 milyon neredeyse Türk kahvesi içiyor aslında. Çocukluğu İstanbul'da geçmiş pek çok kişinin duyu hafızasında, koku hafızasında Türk kahvesi vardır. Nedir? İşte annemiz babamız bizi alır Eminönü'ne götürür. Orada kuyruğa gireriz, kahvemizi alır çıkarız falan filan. Sen ama senle yaptığımız böyle ilk röportajda şey demiştin. Ekmeğin eline sıcak gelmesi iyidir ama kahvenin sıcak gelmesi iyi değil.
Değil.
Bunu bir açar mısın bize?
Tabii. Ya, demin de konuşuyorduk hani Eminönü'nde birkaç tane isim vermeyeceğim de yani sırada alıyorlar kahveleri. Şimdi bir taze ekmek aldığın zaman sıcak, güzel, nefis bir şey. Ama kahve tam tersi. Kahve ısındığı zaman ve çok hızlı öğütmeden geçtiği için insanlar çünkü salada bekliyorlar. Devamlı kahveyi öğütüyor. Bıçaklar ısındığı için devamlı çalışmaktan kahveyi hem öğütüyor hem aynı anda aromasının %20-30'unu yiyor aynı anda. Onun için sıcak paketlerde ben insanları seyredip şok oluyordum. Alıyor mesela sıcak paket, o kahvem sıcacık ne güzel. Diyorum ki ya o kadar iyi değil aslında sıcak olması. Aromasını düşürüyor. Kalitesini düşürüyor ve çok daha çabuk bayatlamasına sebep oluyor.
Sen bir de şey demiştin yani ikinci trikte hani kapatmak ve hemen işte kahveyi almak gerekiyor içinden yoksa yanıyor demiştin. Yani düşünsene orada değil mi sürekli dönen bir şey var
Tabii,
kavurma
tabii,
makinesi
tabii.
var.
Ya şeye koyduğumuz gibi espresso makinesini taktığımızı diyorsun herhalde. Taktığın an basman lazım. Hemen yakıyor. Değirmenler de öyle. Mesela şu anda kafelerde on demand dediğimiz değirmenler var ya, sadece yapacağın espressonun gramına kadar veriyor sana. Eskiden yani 10 sene, 15 sene belki değirmenler açıyordun, kaşıkla dolduruyordun böyle yandan vurarak portafiltli kaşığını.
Evet,
Ama
hatırlıyorum.
değirmen devam ediyor, devam ediyor, dolduruyor. O kahve orada yarım saat duruyor, bayatlıyor. Yani kahve çok ilerliyor. Her sene yeni şeyler çıkıyor. Ve Türk kahvesi acayip büyüyor dünyada.
Evet, onlara da geleceğim. Mesela bu konuda şeyi çok takdir ediyorum. Arzum'un genel müdürünü,
Murat Bey.
Murat Bey'i. Çok çaba
Evet.
sarf ediyor. Dünyanın her yerinde Türk kahvesi makinesi ve Türk kahvesi var. Bir de
Süper bir adam.
Turkish Coffee Lady diye bir kız var. O da Amerika'da kahvemizi tanıtıyor. Birleşmiş
Evet.
Milletler'e falan böyle Dünya Bankası'na falan gidiyor. Orada tattırıyor falan. Sence dünyada bizim kahvenin imajı nasıl? Nasıl görülüyor? Hep böyle acı
Valla
falan deniyor ya.
Türk kahvesi Avustralya'da da çok iyi bilinmeye başladı. Ama Avustralya'da zaten yani Yunanlar da var, Türkler de var, Araplar da var. Turkish Coffee Lady, Murat Bey, ben Murat abiyi de çok severim.
Evet, çok emeği var.
Arzum'dan. Cenk Girginol, Benim arkadaşım, kankam.
Ha.
O zaten Amerika'ya da gitti. Turkish Coffee Lady ile beraber karavanla dolaştılar.
Takip ettim.
Televizyonda kahveler tanıtıldı. Türk kahvesi tanıtıldı. Çok güzel bir şey yaptılar. Onun için yani Türk kahvesi zaten Avrupa'da da bilinen bir şey.
Hı.
Ve hızla büyüyor. Fark edersen 7 sene evvel Türk kahvesi
Evet.
gerideydi. 7-8 sene evvel Türk kahvesi çok arka plandaydı.
Hı.
Espressolar, cappuccinolar, bu kadar kafeler açılmaya başladıktan sonra Murat Bey gibi Arçelik markaları gibi öyle markalar, yeni makineler çıkartıp
Fakir
Türk
var,
kahvesini
Korkmaz var. Bir sürü marka kahve makinesi
tabii.
çıkarttı.
Ya çok var marka. Hepsini aklıma gelmiyor söylemesi ama
Evet.
bunlar çok yardım ettiler Türk kahvesinin dünyada ilerlemesine.
Evet. MSA'da da şey olmuştu. Osman Serim önderliğinde yanlış hatırlamıyorsam bir kahve
Tabii.
çalıştayı yapıldı. Ben gidemedim, davet ettiler ama mesela orada yine Türk kahvesi için ne yapabiliriz diye oturuldu, bir
Tabii.
konuşuldu, çalışıldı. Herkes kendi bilgi birikimini ortaya koydu. Yani çok iyi anlamda ilerlemeler var. Umarım daha da büyütürüz, geliştiririz. Ama benim
İnşallah.
gördüğüm şu, biliyor musun? Londra'da Carpo diye Piccadilly'de bir çikolata kahve dükkanı var. Bir anda böyle alttan şey çıkıyor. Kahve şey minik tüpler vardır ya, piknik tüpünün, ama çok miniği. Bir anda
Evet.
cezve çıkıyor. Kahve yapmaya başlıyorlar falan. Sonra sordum, meğersem sahipleri Yunanlıymış.
İşte.
Sonra dedim ki yani biz kahve bizim, ama bizim kahve Londra'nın göbeğinde. Bu arada tam kahve dünyasının karşısında bu bahsettiğim
Karşısında.
yer. Çıkartıp seremonisiyle yapıyor ve bir sürü kahve satıyor. İşte Arap oldukları için hani 30 kilo bilmem ne çikolatadan, 30 kilo bilmem ne, öyle alışveriş yapıyorlar yani.
Tabii.
Ama biz galiba şeyi de beceremiyoruz değil mi? Yani kahvenin o ritüelini sunmayı, anlatmayı, ne bileyim bir restoranda bile Türk kahvesi hemen yapılıyor. Küt önüne konuyor yani. Halbuki yabancıların önünde böyle yapılsa edilse.
Valla aslında Türk kahvesinin de çok büyük bir ritüeli var yani
Hı.
seremonisi var.
Evet.
Maalesef yapılmıyor ve Türk kahvesi dünyada Türk kahvesi yani Yunan kahvesi olarak bilinmiyor. Arap
Evet.
kahvesi olarak bilinmiyor. Ben en sevdiğim şey Avustralya'da Yunan restoranında yemekten sonra Turkish coffee söylemekti. İçmesen bile gıcık yapmak için Turkish coffee istiyordum.
Turkish
Bana yok burası Greek restoran, Greek coffee yok diyordum Turkish coffee.
coffee.
Sipir oluyorlardı. Ama yani gırgır olarak
Eyvah.
tabii
Tabii.
yapıyordum. Ama ya çok daha yapmamız lazım. Türk kahvesi için çok çok daha yapmamız lazım. Cenk Girginol, Murat Bey, Osman Bey, Baristalar Derneği bunlar hepsi büyük zaten yatırım demeyeyim de şey yapıyorlar. Arkasındalar yani Türk kahvesi.
Lobi yapmak gerekiyor. Yani hep
Aynen.
Türk mutfağını tanıtmak için de, sadece Türk kahvesini tanıtmak için de zaten hani bu işin lobisini yapmak
Evet.
gerekiyor. Murat Bey de bunu çok güzel yürütüyor zaten. Dünyanın her yerinde bir şey var,
Murat
dokunuş
Bey'e
var.
benim çok saygım var. Çok sevdiğim arkadaşımız sektörden.
Hı.
Çok güzel işler yapıyor. Yani çok fedakarlık yaptı Türk
Evet.
kahvesi için.
Evet.
Bence Cenk de öyle.
Evet.
Cenk'e dedim ki bir ay tatil yaptı şeyde Amerika'da. Abi dedi her gün dedi kahve tanıtıyorduk, her gün konuşuyorduk.
Ha.
Dedim seviyorsun konuşmayı ama yani kitap yazmak daha uygun ona. Benim kafam daha iyi televizyon için.
Ha.
Onun eli de daha iyi kitap yazmak için. Ama yani öyle insanlar lazım. Turkish Coffee Lady gibi, Cenk Bey gibi hepsi lazım bize.
Daha da artmalıyız hatta. Ben peki bir
Evet.
de şeyi sormak istiyorum. Bunun hatta yarışması da yapılıyor bildiğim kadarıyla, ama yani Türk kahvesini hani biz yapıyoruz ama evlerde aslında yanlış yapıyoruz değil mi? Kahve yapmayı pek bildiğimizi söyleyemem sanki. Nasıl doğru yapalım?
Valla işte, Türk kahvesi de yani değişti, yapılması değişti. Ama ben hiçbir zaman burada 80 milyon kişiye Türk kahvesi de yanlış yapıyoruz diyemeyeceğim.
Tabii.
Ben
Ben
de
dedim.
yani yeni
Dedim.
yani
Demiş
tecrübeli
bulunmuşum.
olabilirim. Hele Türk kadınlarına hiçbir zaman demem ya yanlış yapıyorsun bu Türk kahvesini. Korkuyorum Türk
Ha.
kadınlarından. Ama evet ya soğuk suyla yapılmaz. Oda derecesinde suyla yapmamız lazım. Yavaş pişmesi lazım. Hızlı hızlı değil. Ve piştikten sonra zaten dünyada sadece Türk kahvesi pişer. Öbürlerin hepsi
Hı.
demleme şeye geçiyor.
Teknik.
Piştikten sonra köpük değil zaten krema olmasını istiyoruz. Onun içindeki de kremadır. Fincana koyduktan sonra 3 dakika bekletmek lazım. Ondan sonra içmek lazım. Hem derecesi düşüyor, telvesi iniyor aşağıya. Türkiye şampiyonumuz, Türkiye cezve, Türk kahve şampiyonumuz Çocuğun ismi gitti birden.
Ben de gelmedi ismi.
Mehmet Koray şeyden.
Evet, biz onunla video da çektik hatta.
Evet,
Evet.
şeyde
Koray.
manifestoda
Çok
çok
selam
çok iyi
ona
bir baristadır ve
da.
yani elleri de iyidir. Ondan ben öğrendim zaten bunun öyle olmasını ve Atilla'dan öğrendim. Bu çocukların hepsi zaten Baristalar Derneği'nin arkasında olanlar ve içinde olanlar. Sağ olsunlar. Gençler bana çok güzel kahve yapmasını öğrettiler. Türk kahvesini.
Şahane. Peki
Olur.
şeyi söylemedin. Yani yaparken karıştırmak mı gerekiyor? Öyle kendi haline bırakmak mı lazım?
Bence koyduktan sonra çocuklar bir defa karıştırıyorlar. Ondan sonra bırakıyorlar. Kendi kendine yapıyor onu. Karıştırmıyorlar yaparken. Ama ilk girdiğinde karıştırıyor. Ondan sonra bırakıyor kendisi köpüklendiği zaman hemen fincana. İki tane yaptıkları zaman bile aynı kremaya döktüklerini gördüm çocukların yani.
O çok
İyi bir şey.
zor. Evet, çok iyi bir şey. Bir de Koray'la biz YouTube'a video çekerken şey demişti. Mesela fincan da çok önemli şeyde, bu kullandığımız şeyde. Fincanın
Evet.
altının geniş olması, değil mi? Ağzının da dar gidiyor olması gerekiyor.
Türk kahvesi için.
Türk kahvesi için.
Valla bana hep dedikleri şey Türk kahvesi en iyi fal hangisinden bakabilirsek odur. Çünkü o kadar çok Türk kahve fincanı değiştirdim ki dükkanda. Çok güzellerini alıyorum. Müşteri diyor ki fal bakamıyoruz. Gidip başkasını alıyoruz. Diyorlar ki bunlar da tam uygun değil ama işte bekleriz
Hadi.
yenisi gelene kadar. Bu kadar fincan değiştirmedim ben. Şu anda tam klasik Türk kahve fincanları var. Onlarla yapıyoruz.
Valla
Onlar
Türkiye'de
sizin dediğiniz gibi.
Pardon, lafını
Senin dediğin gibi fincanlardan yapıyoruz.
Altı geniş, üstü de dar
Mutlular
gibi.
artık. Evet.
Valla Türkiye'de Falahattin diye bir uygulama var. O çok kullanılıyor biliyorsun. O yüzden gayet
Evet.
normal. Son sorumu sorup artık toparlıyorum. Bir de şey var. Dibek kahvesi, közde kahve, işte kakuleli kahve falan, menengiç kahvesi falan. Bunlara nasıl bakıyorsun? Bunlarda hep süt tozu var. Benim çok hoşuma gitmiyor bu durum.
Ya ben çok fazla bakamıyorum onlara. Çok değişik geliyor bana. Çok değişik geliyor ama onları da çok sevenler var tabii. Ya herkesin damak tadı yani değişik. Ben her kahveyi denerim. Yani denemediğim bir kahve yok. Ama tabii benim damak tadımda bana uygun şeyleri seviyorum. Ama ya kahveciyim. Onun için deniyoruz. Bu merengeç dediğiniz hatta bu çamur
Menengiç.
gibi olan.
Evet,
Yani çamur
evet.
değil. Tadı öyle bir şey değil. Yanlış anlamasın kimse de.
Yabani fıstık o.
Kalın yani.
Evet, taneli. Çıtır çıtır ağza
Yani
geliyor.
evet. Benim tadım değil ama tabii çok güzel yapıyor herkes.
İçenler falan var. Sem, ya o kadar daha çok sormak istediğim soru var ki sana. İnşallah belki ikinci yayını yaparız kahveyle ilgili.
Ne zaman istersen hayatım, ne zaman istersen senden yaparız.
Sohbetine doyum olmuyor ama vaktimizin de sonuna geldik. Ben verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
Her zaman.
Eminim böyle herkes de bizi gülerek, keyifle ve eğlenceli bir
İnşallah.
şekilde dinlemiştir. Arabada,
İnşallah.
yolda, bisiklette, spor yaparken her yerde dinleniyoruz çünkü.
Süper, süper.
Çok
İnşallah.
teşekkür ediyorum ben podcast yayınıma konuk olduğun için.
Ben teşekkür ediyorum adam. Çok çok sağ ol. Güzel soruların. İyi oldu görmek. Özlemişim zaten.
Evet.
Ama gelip göreceğim. Konuşacağız. Bir şeyler var konuşmamız.
Evet.
Görüşürüz bir iki hafta
Belki
içinde inşallah.
sürprizlerimiz olabilir birlikte seninle, değil mi? Bir şeyler
İnşallah. Evet.
falan.
Evet.
Tamam.
%100. Tamam.
Görüşürüz o zaman. Teşekkürler.
Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere.
Bay bay.